13. Cemiyet durumu ve cemiyet alanında değişmeler. Cemiyetin bünyesi. Osmanlı İmparatorluğu Tanzimat devrinde de dünyanın toprak ve nüfusu bakımından en büyük imparatorluklarından biriydi. Toprakları Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında uzanmaktadır. Ubisine'ye göre bu topraklar üzerinde 35 milyon insan yaşamaktadır. Bu nüfustan 15 milyon 500 bin Avrupa topraklarında Rumeli, 16 milyonu Asya'da, Anadolu ve Arap Yarımadası'nda, 3 milyon 800 bini Afrika'da, Trablusgarp ve Tunus'tadır. 35 küsur milyonun 12 milyon 890 binini Türkler, 7 milyon 200 binini Slav ırkından veya Slavlaşmış topluluklar, Bulgarlar, Sırplar, Bosna ve Hersekliler, Karadağlılar vesaire, 1 milyon 500 binini Arnavutlar, 2 milyonunu Helenler, 2 milyon 400 binini Ermeniler, 170 binini Yahudiler, 230 binini Tatarlar, 4 milyon 700 binini Araplar, 235 binini Suriye ve Kaldeliler, 25 binini Dürziler teşkil ediyordu. Aynı nüfusun din yönünden gruplanmasına gelince 20 milyon 550 bini Müslüman, 13 milyon 730 bini Ortodoks, 900 bini Katolik, 170 bin Yahudiydi. Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere Osmanlı cemiyeti türlü yönlerden vahdetsizlikler göstermektedir. Irk vahdeti, din ve mezhep vahdeti, dil vahdeti yoktur. Bundan başka aynı ırktan ve aynı dinden olarak gösterilen topluluklar içinde gelenek ve kültür seviyesi farkları da vardır. İmparatorluğun çok geniş topraklar üzerine yayılmış bulunması ve devletin bir temsil siyaseti takip etmemesi yüzünden Osmanlı halkları arasında ortak değerler de meydana gelmemiştir. Osmanlı Devleti'nin din esaslarına göre kurulmuş olması ve İslamlığı resmi din olarak kabul etmiş bulunması sebebiyle Osmanlı cemiyeti Müslüman olan ve Müslüman olmayan diye iki gruba ayrılmış bulunuyordu. Fakat gerek Müslüman halk arasında gerekse Müslüman olmayıp da türlü din ve mezheplerden olan diğer halk toplulukları arasında coğrafya muhiti ve tarih seyri yüzünden hasıl olan türlü cemiyet hayatı şekilleri vardı. Bu topluluklardan her birinin ayrı ayrı cemiyet durumunun ve cemiyet alanındaki değişmelerinin tetkiki bir umumi tarih çerçevesinde mümkün görülmediğinden yalnız devlet hizmetlerinde yer alan Türk İslam halkının cemiyet durumu üzerinde durulması zaruri görüldü. Türk ve İslam cemiyetinin hususiyetleri. Osmanlı İmparatorluğunda Türk İslam cemiyetinin bünyesi demokratiktir. Böyle oluşu Türk'ün karakterinden ve İslam dogmasından ileri gelmektedir. İslamlıktan önce olduğu gibi İslamlık devrinde de Türk demokratik değerlere bağlı kalmıştır. Bu değerler arasında hürlük, adalet, insan şahsiyetine saygı ve disiplin başlıcalarını teşkil eder. İslam doğması onun ruhundaki bu değerleri kuvvetlendirdiği gibi eşitlik mefhumunu da kuvvetlendirmiştir. İslamlıkta bütün insanların Tanrı önünde eşit olmaları ve itikatlarından ancak ona karşı mesul bulunmaları, Tanrı ile kul arasında hiçbir mutavassıtın bulunmaması Osmanlı İmparatorluğunda Avrupa'da görüldüğü gibi doğuşla gelen bir asaletin kurulmasına ve imtiyazlı sınıfların teşekkülüne mani olmuştur. Türklerde asalet ancak ferdidir ve ruhi unsura dayanmaktadır. İslamlıkta devlet nizamı din çerçevesinde teşkilatlanmış olduğu için Türk devleti idealleştirmiştir. Tanrı din ve devlete zeval vermesin sözü de bunu ispat eder. Bu sebepledir ki yüzyıllar boyunca Türk'te milli şuur yerine dini şuur kaim olmuş ve bu şuurla Türk kendisini başkalarına müsavi değil üstün görmüş ve devlete hizmeti dine hizmet gibi bilmiştir. Bununla beraber devlet idaresinin 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren zayıflaması sebebiyle imparatorluğun türlü bölgelerinde ve Anadolu'da derebeyleri türediği görülmüştür. Fakat bunlar Türk İslam cemiyetinin demokratik karakterini değiştirmeyerek imparatorluk tarihinde bir arıza olarak kalmışlardır. Birçoklarının 2. Mahmut devrinde ne şekilde ortadan kaldırıldıkları malumdur. Bu demokratik vasıflarına rağmen Türk İslam cemiyetinde ırk sebebiyle olduğu kadar coğrafya muhiti ve tarih seyri yüzünden ileri gelen farklı gelenekler ve yaşayış şekillerinin mevcut olduğunu da kaydetmek icap eder. Bu cemiyette kadın erkek münasebetlerinin birçok yerlerde ve bilhassa büyük şehirlerde çok sıkı şartlara tabi tutulduğu sıralarda Ahmet Cevdet Paşa bu münasebetlerin Bosna'daki şekli hakkında şöyle demektedir. Bosna'da kızlar 25 yaşına kadar ferace giymeyip delikanlılarla aşıklık ederler. Ve bu aşıklık usulünü pek afifkarane bir yolda icra ederler. Ve erkek ve kız birbirini sevdikten sonra tezevvuç ederler. Şöyle ki ekseriye mahkemeye gidip akd-i nikah ederler. Paşa, Güneydoğu Anadolu'da geçen bir memuriyeti esnasında Tecerli aşiretindeki adetlerden biri hakkında şunları yazar. Süleyman Ağa'nın o günkü hiddetine gelince meğer Tecerli aşiretinde karılar kocalarını boşamak adet imiş. Şöyle ki karı kocasından ben andan mahsuz değilim diye haber gönderdiği gibi andan boş olurmuş. Kocası da aşirete ilan edip kendisini beğenen bir karı var mı diye sual ettirirmiş ve bir karı çıkıp da ben anı beğenirim derse anın da tezviç edermiş. Ol gün Süleyman Ağa'yı da karısı ol veçiyle boşamış olduğundan kederliymiş. Cevdet Paşa bundan sonra şu umumi mütalaayı serd ediyor. Osmanlı memleketleri başka memleketlere benzemez. Bir eyalet diğer eyalete belki bir sancak diğer sancağa uymaz. Bu örneklerden de anlaşıldığı üzere İslamlık bile Türk ve Müslüman olan halkta tam bir vahdet usulü getirememiştir. İtikadi olan prensiplerin dışında türlü bölgelerdeki halk toplulukları din esasına dayanan idari ve medeni şekilleri bir tarafa bırakarak geleneklerine göre hareket etmektedirler. Türk İslam Cemiyeti'nin sosyal sınıfları. Tanzimatın arefesinde Osmanlı cemiyeti devlet nazarında Müslüman ve Hristiyan olmak üzere iki sınıfa ayrılmaktadır. Müslümanlar devletin tebaası, Hristiyanlar da reayasıdır. Müslümanlar iş hayatı bakımından bir memurlar, iki esnaf, üç çiftçi ve köylü, dört esirler olmak üzere sınıflara ayrılmaktadırlar. Memurlar kalabalık ve önemli bir sınıf teşkil etmektedir. Meratip silsileleri, vazife ve selahiyetleri, mesuliyetleri kanunnamelerle tespit edilmiştir. Kalemiye, seyfiye ve ilmiye diye üç kısma ayrılmaktadırlar. Bu tasnif hizmet şekillerine göre yapılmıştır. Devlete kalemle hizmet edenler kalemiyeyi, kılıçla hizmet edenler seyfiyeyi, ilimle hizmet edenler de ilmiyeyi teşkil ederler. Kalemiye iki kısma ayrılmaktaydı. Babali'de en yüksek memurdan en küçük memura kadar hizmet edenler birinci kısma, taşralarda eyalet sancak ve kazalarda mülki hizmetlerde bulunanlar da ikinci kısma dahil idiler. Seyfiye, askerlik hizmetinde bulunan amirler ve subaylardan ibaretti. İlmiye ise müderrisleri, kadıları ve müftüleri içine almaktaydı. Bu sınıflar arasında vazife yönünden bazı tedahüller vardı. Mülki hizmette bulunan paşaların ve daha başka rütbeden olanların seyfiye hizmetinden, ilmiye sınıfında bulunan kadılar da mülki ve idari hizmetlerden bazılarını görmekteydiler. Bütün bu sınıflardan herhangi birisine girip hizmet etmek prensip itibariyle şahsi meziyet, mesleki bilgi ve kabiliyetiyle mümkündü. Memurların otoriteleri işgal ettikleri hizmet mevkilerinden gelen idari bir otoriteydi. Memur ideali, padişahın şahsında din ve devlete hizmetten ibaretti. Memuriyette muvaffakiyet, padişahın manevi müzaheretinin ve tanrı inayetinin bir neticesi olarak kabul edilirdi. Bu, memurların başarılarından gururlanarak üstünlük taslamalarını önlediği kabul edilen bir görüştü. Memurlar memuriyet selahiyetleri dışında imtiyazlara sahip bulunmadıkları için halk tarafından yaptıkları işlere göre takdir edilirler ve saygı görürlerdi. İnhitat devrinden beri paşaların ve kadıların adalet yolundan ayrılarak zulüm yapmaları ve rüşvet almaları halk arasında aleyhlerinde bir şifahi edebiyatın doğmasına sebep olmuştu. Bir paşa bir maşa, halka verir talkını kendi yutar salkımı, devlet malı deniz yemeyen domuz gibi atasözleri yüksek mevkilerde olan seyfiye ve ilmiye memurları için halk efkarının takdir ettiği veciz hükmü anlatmaktadır. Cemiyetin ikinci kısmını teşkil eden esnafla üçüncü sınıfını teşkil eden çiftçiler ve köylüler hakkında yukarıda sanayi ve ziraat bölümlerinde bilgi verildiği için burada aynı bilginin tekrarına lüzum görülmedi. Esirler varlıklı ailelerin hizmetlerinde bulunurlardı. Bunlara köle de denirdi. İmparatorluğun yükseliş devirlerinde esirlerin başlıca kaynağını savaşlar teşkil ediyordu. Savaşlarda ele geçirilen yabancılar esir olarak satılırlardı. İnhitat devirlerinde bu kaynak kuruduğu için esirlerin sayısı da azalmaya başladı. 19. yüzyılda Habeşistan'la Afrika'dan ve Kafkasya'dan esir ithal edilmekteydi. Esirler esir pazarlarında satılırlardı. Fiyatları yaşlarına ve vasıflarına göre değişmekteydi. Tanzimatın başlarında bir oğlanın fiyatı 3.000 ile 10.000 kuruş arasındaydı. 14 ile 18 yaş arasında olan güzel bir Çerkez kızının fiyatı da 50.000 veya 60.000 kuruş etmekteydi. Abdülmecit devrinde İstanbul'da 5.000'i zenci, 47.000'i kadın olmak üzere 52.000 kadar esir vardı. Bunlar Müslüman halkın takriben %12'sini teşkil ediyordu. Taşralardaysa esirlerin sayısı çok daha azdı. Mevcut nüfusun ancak %2'sini teşkil etmekteydiler. Osmanlı cemiyetinde esirlerin durumu başka memleketlerde esirlerin tabi olduğu şartlara nazaran kıyas kabul etmeyecek şekilde insaniydi. Esir aile efradından biri gibi muamele görür, herkesle beraber sofraya otururdu. Çok kere aile reisi tarafından azat edilir, hatta bazen evin yetişmiş kızıyla evlendirilirdi. II. Mahmud devrinde Osmanlı İmparatorluğunda esirlerin durumunu görmüş olan Motke, onların ücretli hizmetkarlardan daha müsait durumda olduklarını yazmakta ve herhangi bir Avrupalı devlet Türkiye'deki esirlerin azatlığını temin etse bunların minnettarlığını kazanmayacağını ilave etmektedir. 19. yüzyılın ilk yarısında padişahtan başka paşaların da çok sayıda köleleri mevcuttu. II. Mahmud'un namlı sadrazamlardan Hüsrev Paşa kölelikten yetişmişti. Kendisinin de 40-50 kadar kölesi vardı. Onları kendi hususi muallimleri vasıtasıyla okutur, yetiştirir ve sonra devlet kapısına çıkarırdı. Kölelerinden 30 kadarı paşalığa kadar yükselmiş ve türlü devlet hizmetlerinde çalışmışlardır. Müslüman olmayan halkın durumu. Malum olduğu üzere riaya tabir ettiğimiz Müslüman olmayan tebaa, hakim milletin aslından addolunmayıp işleyici bir sermayesi mesabesindeydi. Mal ve can ve ırzları tamamen emniyeti şeriye tahtında bulunduğu gibi ziraat ve hurfet ve sanayi ve ticaret hususlarında geniş müsaadata mazhardılar. Hatta hakim millet memleket idaresi ve askerlik hizmetiyle mükellef olduğu için sözü geçen iktisadi işlerle meşgul olmayıp anları riayaya terk eylemişti. Demircilik ve dülgerlik velhasıl esnaflık itlak eylediğimiz sanayi-i lazime anlardaydı. Memleketin amil ve müstahsilleriyle say ile para kazananlar en ziyade kendileriydi. Harbe iştirak ve say ve amelde ihtiyarı tekasül ve maniaya tesadüf eymedikleri cihetle nüfusça zayiata uğramazlar ve reaya köyleri Müslümanların karyelerinden daha mamur ve müreffeh görünürdü. Bu kıymetli unsurun memlekette lüzumu ve emri himayesi eski fermanlar ve buyurultular ve kanunlarda daima zikir ve tavsiye oluna gelmiştir. Müslüman olmayan halk elbise, kıyafet ve cemiyet hayatı yönünden de Müslümanlarla eşit durumda bulunmuyordu. 4. Murat devrinde Hristiyanları tezlil, şeriat hükümlerinden sayılıyordu. Ara sıra kıyafetleri tayin olunuyor, ata binmeleri, hamamda nalınsız gezmeleri, başlarına çıngırak takmaları, sokakta kaldırımdan gitmemeleri gibi insani hislere bile yakışmayacak nizamlar konuluyordu. 3. Selim devrinde kıyafet nizamı yeniden tespit edilince Müslümanların kavuk ve ayakkabıları için sarı renk tahsis edilmişti. Ermenilerin şapka ve ayakkabıları kırmızı, Rumlarınki siyah, Yahudilerinki de mavi renkteydi. Kıyafetler için olduğu gibi evler için de böyle renkler tespit edilmişti. Fakat bütün bu tefrikler ancak cemiyet hayatına ait şeylerdi. Asli hukukla ilgileri yoktu. Çünkü hakim aynı kanunla Müslüman olanlar ve olmayanlar üzerine hükme memur idi. Avrupa derebeyliğinde olduğu gibi sınıflara göre ayrı hükümler yoktu. Ancak 19. yüzyıldan itibaren milliyet prensiplerinin Osmanlı İmparatorluğunda ve Müslüman olmayan tebaa arasında yayılmaya başlaması, Osmanlı devlet adamlarını ortak değerlere sahip bir tebaa meydana getirme lüzumuna inandırdı. Cemiyeti din ve mezhep farkları yönünden bölen telakkilerin ve şekillerin kaldırılmasına girişildi. Müslümanlarla Müslüman olmayanlar arasındaki farkların kaldırılması. İkinci Mahmud, ben tebaamdan Müslümanı camide ve Hristiyanı kilisede ve Museviyi sinagogda fark ederim. Aralarında başka günah bir fark yoktur sözüyle devletçe Müslüman olan ve olmayanlar için eşit muamele yapılacağı yolunda ortaya bir prensip atmış oldu. Bundan başka fesi ordu ve memurlar için müşterek serpuş kabul edince Müslüman ve Hristiyan halktan pek çok kimseler de bu serpuşu kabul etmekle cemiyeti kıyafet yönünden bölmekte olan şekil farkları da kaybolmaya başladı. Gülhane Hattı Hümayunu'nda ilan edilen prensiplerin tatbikatıyla haklar yönünden olduğu kadar cemiyetin hayat şekillerinde de tam manasıyla eşit bir tebaa meydana getirilmek istendi. Müslüman olmayanlar eskiden mahkemelerde şahit olarak bile dinlenmezlerken Abdülmecid devrinde aza sıfatıyla adaletin tevziine iştirak ettiler. 1856'dan sonra devlet memuriyetlerine alınmaya başladılar. Devletin yüksek öğretim müesseselerine kabul edildiler. Muhaberede Hristiyanları göstermek için kullanılmakta olan lafızların kullanılması yasak edildi. Hatta gavur kelimesi bile hakaret ifade edici manasından dolayı men edildi. Böylece Osmanlı cemiyetinde Müslümanlarla Müslüman olmayanları ayırmakta bulunan setlerin kaldırılmasına çalışıldı. Cemiyete yeni bir hukuk nizamı vermek yolunda gayret eden devlet adamları, esirlik müessesesini de ele almak zorunda kaldılar. O sıralarda köle ve cariyeler, eşya ve mal gibi İstanbul'da Çarşı-ı Kebir civarında esir pazarı denilen yerde müzayede usulüyle herkesin gözü önünde satılmaktaydı. 1848'de padişahın bir iradesiyle bu pazar kapatıldı. Bununla beraber bu tarihten sonra da kapalı yerlerde esir ticaretine devam edildi. Abdülmecid padişah olarak din ve mezhep farkı gözetilmeksizin bir tebaa meydana getirmeye çalışırken halife olarak İslam cemiyetinin din nizamıyla yakından ilgileniyordu. Devrinde camilere gidenler azalmaya başlamıştı. Bu hal Meclis-i Valada da görüşülmüş ve 5 vakit namazın cemaatle kılınması, mazereti şer'iye olmadan camilere gitmeyenlerin icabına göre hapis ve tecziye edileceklerinin halife tarafından halka tembih edilmesi tasvip edilmişti. Abdülmecid bu hususta sık sık tembihlerde bulunmak zaruretini hissetmiştir. Rüşvet ve iltimasla mücadele. Tanzimat devri adamları cemiyete yeni bir nizam vermeye çalıştıkları sıralarda geçmiş devirlerden intikal eden ve cemiyetin ahlak seviyesini düşüren kötü geleneklerle de mücadele ettiler. Bu geleneklerden en korkuncu rüşvetti. Rüşvet, cemiyetin bütün sınıflarını sari bir hastalık gibi sarmış bulunuyordu. Şeriatın bekçisi ve adaletin tevzi edicisi olan ilmiye sınıfı da rüşvete tenezzül ettiği için bu hastalığın ilacını ve doktorunu bulmak da güçleşmişti. İmparatorluğun inhitat devrinden itibaren devlet memurları şahsi menfaatlerini amme menfaatine üstün tutmaya başlamışlardı. Böyle de olunca iltizam, memuriyetlere tayin, adaletin tevziyi, halkın haklı ve haksız olan işlerini devlet kapısında yürütmesini hep rüşvetle yürütülmeye başlanmıştı. Devlete ait vergileri tahsil etmek için veya devlet memuriyetlerine geçmek için rüşvet verenler, vazifelerini suistimal ederek verdikleri paranın birkaç mislini çıkarmaya çalışırlardı. Cevdet Paşa, 18. yüzyılın ikinci yarısında donanmada kaptanlıkların bile parayla satıldığını ve ehliyetsiz ellere geçtiğini tarihinde yazmaktadır. 3. Selim, devletin bozulmuş olan nizamına düzen vermeye kalkıştığı sıralarda rüşveti kaldırmak için şiddetli emirler verdi. Sadrazama yazdığı bir hatta, bugün itibaren rüşvet alıp zulmedenleri bilup ligarazin ketmederseniz vallah ben elbet duyarım. Aba ve ecdadım ervahı için evladım dahi olsa kıyarım ve siyaset ederim. Böyle bilinip öyle hareket edesin demiştir. Fakat padişahın bu tehditleri kâr etmedi. Şeriat korkusunun kalktığı yerde padişah korkusu bir şey ifade edemezdi. Rüşvet bu padişah devrinde ve 2. Mahmud zamanında devam etti. Tanzimatçılara kötü bir miras olarak intikal etti. Tanzimatçılar rüşvetin kaynaklarını kurutacak yerde mevzuatla bu kötü adete karşı mücadeleye giriştiler. 1840'ta yayınladıkları ceza kanunnamesinde rüşvetçilere karşı şiddetli hükümler koydular ve bu hükümleri rüşvet alan bazı paşalara bile tatbik ettiler. Fakat Tanzimat devrinde yukarıda ekonomi konusunda açıklanan sebeplerle bilhassa Türk ve İslam halk için iş sahası ve imkanları daralmıştı. Devlet memuriyetlerinin itibarı artmıştı. Kaldı ki memur maaşları arasında da büyük bir nispetsizlik vardı. Bir gümrük memuruna ayda 120 kuruş verildiği halde onun amirine 1800 kuruş verilmekteydi. Bu ve benzeri sebeplerle ceza kanunnamesindeki hükümler ölü maddeler halinde kaldılar. 1849'da Mustafa Reşit Paşa'nın ikinci sadaretinde rüşvet meselesi yeniden ele alındı. Bu sefer bütün memurlar için rüşvet almayacaklarına dair yeminle tehlif usulü kabul edildi. İstanbul'da, Babali'de başta padişah olmak üzere bütün büyük memurlar Kur'an'a el basmak suretiyle rüşvet almayacaklarına dair yemin ettiler. İmparatorluğun her tarafında memurlar toplu bir halde halkın göreceği bir şekilde bu yemini tekrarladılar. Fakat bu yeminle de rüşvet ortadan kalkmadı. Hükümetin rüşvetle mücadele etmeye başlaması üzerine birçok yerlerde hediye verme ve alma geleneği rüşvet yerini tutmaya başlamıştı. Hükümet bu işi de ayarlamak için 1849 tarihinde yasak olan ve yasak olmayan hediyeler üzerinde bir nizamname hazırlayıp yayınladı. Buna göre padişahın iradesiyle verilen resmi hediyelerin dışında mücevherat, altın ve gümüşten yapılmış kıymetli eşya, çubuk takımı, kürk, şal, kumaş, köle, cariye, at ve zahire ve zahireden sayılan kuru yemişler, odun ve kömür gibi şeylerin hediye olarak verilmesi ve kabul edilmesi rüşvet sayılacaktı. Fakat kavun, karpuz, üzüm, şeker, helva, tereyağı, süt, kuzu, av ve balık, tavuk, yumurta gibi şeyler de eskiden olduğu gibi hediye edilebilecekti. Mamafih bu gibi hediyelerin de muayyen bir miktarı ve değeri aşmaması icap ediyor. Bundan başka tasarruf düşüncesiyle düğünlerde de davete icabet eden davetlilerin hediye götürmemesi ve zevç ile zevci aileleri arasında hediye verilmemesi de tespit edilmişti. Rüşvet ve rüşvet yerine geçen hediyeler gibi cemiyeti kemiren bir kötü gelenek de devlet hazinesini türlü şekillerde zarara sokan hırsızlıkların vuku bulmasıydı. Her sınıf ve dereceden memurlar ammeye tahsis edilmiş olan mallara tasarruf etmeye kalkışmaktaydılar. Bu hali dürüst kalmaya muvaffak olmuş ilmiyeye mensup bazı zatlar vaiz mevzuu bile yapmışlardı. Murat Molla Tekkesi postnişinin Murat Efendi bir gün camide vaaz ederken kendisini dinleyen bütün devlet erkanı önünde şöyle demişti. Bir deli gavur vardır, bir de gavur deli vardır. Deli gavur bizim bakkaldır. Francalanın bayatını, peynirin bozulmuşunu, hulasa her şeyin fenasını verir. Ben anı çağırırım, bir güzel tekdir ederim, hemen yola gelir. Bir müddet öyle gider, yine işi bozunca yine tekdir edip yine düzelir. Gavur deli ise evkaf nazırıdır ki camilerin kandilleri yağının parasından çalar. Bu ve bu gibi sözlerde mevcut hakikatin bir hukuk devleti kurmak teşebbüsüne girişen samimi devlet adamlarının ne dereceye müteessir edebileceğini kolayca tahmin edilebilir. 1854 tarihinde rüşvet ve devlet malını çalma konuları hükümetçe bir defa daha esaslı bir şekilde tetkik edildi. Neticede bu hallerin önlenmesi için 1840 tarihli ceza kanunnamesinin söz konusu hallerle alakalı bölümleri genişletilip şiddetlendirildi. Ve rüşvet hakkında nizamname başlıklı 1. Rüşvet faslı 2. Sirkat faslı 3. Hediyeler faslı 4. Usul ve mahkemeler faslı bölümlerini ihtiva eden 30 maddelik yeni bir nizamname tanzim edilip Meclis-i Umumi'den geçirildi. Bu nizamnamede mevcut hastalığa ilaç olamadı. Başta nizamnameyi imzalayanlar arasında olmak üzere birçok devlet memurları bu sefer mütevassıtlar kullanmak suretiyle rüşvet almaya ve devlet parasını çalmaya devam ettiler. Memur sınıfında rüşvet ve hırsızlıkla at başı giden bir fenalık da iltimastı. Bir hukuk devleti kurma zihniyeti eski Enderun müessesesini yıkmıştı. Merkezci bir devlet meydana getirmek için yapılan çalışmalarda devletin memura olan ihtiyacını artırmış bulunuyordu. Halbuki memurların yetiştirileceği müesseseler henüz gereği kadar açılamamıştı. Medrese, ilmiye kadrosu için, harbiyede ordu için kifayetsiz de olsa elemanlar yetiştirebiliyordu. Fakat imparatorluğun mülki ve idari hizmetleri için memur tedariki ciddi bir esasa istinat etmiyordu. Bu sebepledir ki iltimas Abdülmecid devrinde geçer akçe hükmündeydi. Menşeileri meçhul, değersiz ve kifayetsiz kimseler şunun bunun iltiması ve tavsiyeleriyle memuriyetlere kayrılıyorlar ve türlü yolsuzluklara sebep oluyorlardı. Devlet bu yolsuzlukları önlemek için memurlar için nizamnameler ve kanunlar yapmakta kusur etmiyordu. Ancak ortada hakkıyla memur vasfını taşıyacak kimse bulunmadığı için bunların tesiri görülmüyordu. Cemiyet hayatında yeni telakkiler ve adetler. Abdülmecid devrinde Osmanlı cemiyeti önceki devirlerin usul ve kaidelerini muhafaza etmekle beraber en çok devlet adamlarının telakkilerinde ve hayat şartlarında bazı Avrupalı telakkilerle adetler yer almaya başladı. İstanbul'da öteden beri delikanlılar için maruf ve mutad olan aşk ve alaka hali tabiisi üzere kızlara müntakil oldu. 3. Ahmet zamanında mutad olan kağıthane seyri ziyade rağbet buldu. Gerek orada gerek Beyazıt meydanında arabalara işaretle muaşaka usulü hayli meydan aldı. Üzerlerine teksif edilmeye başlanan bu hissi alakadan faydalanan kadınlar, kıyafet ve adetlerin gelişmesinde müessir oldular. Avrupa modasını ve adetlerini kabul etmeye başladılar. Avrupa kadınları gibi iç çamaşırı, korse ve eldiven kullandılar. Bu hal ilkin saraydan başladı ve paşaların ailelerine sirayet etti. Yavaş yavaş evlerin iç eşyaları da değişmeye başladı. Minderler, divanlar terk edilerek konsollar, kanepeler ve sandalyeler kullanılmaya başladı. Avrupakâri sofra takımları revaç buldu. Böylece ilkin askerlikte ve sonra hukuk nizamında, eğitimde ve edebiyatta garplılaşma hareketleri neticesinde kurulmuş olan ikilik cemiyet adet ve şekillerinde de başladı. Alaturka ve alafranga tabirleri bundan sonra bu ikiliği ifade etmeye başladı. Alafranga, eski adet ve şekillere bağlı kalanlar tarafından ehli İslam'ın ahlakını bozan bir adet olarak vasıflandırıldı. Alafrangacıları olsun, Alaturkacıları olsun, Avrupa cemiyetinden ayıran başlıca dış alamet Fes'ti. Fes ve Püskül Nizamı. Yukarıda da belirtildiği gibi 2. Mahmud devrinde ordu ve memurlar için serpuş olarak kabul edilmiş olan Fes, Abdülmecid devrinde Müslüman olan ve olmayan halk tarafından kullanılmaya başlamıştı. Feslerin püskülleri bükülmemiş ipekten olduğu için rüzgardan, yağmurdan ve daha başka şeylerden telleri bozulurdu. Bu sebeple her gün püsküllerin taraktan geçirilmesine ihtiyaç hasılı olurdu. Hatta püskül taramak için şimdiki kundura boyacıları gibi sokaklarda ve çarşı ve pazarlarda püskülleri tarayalım diye ekser Yahudi çocukları olarak bir kısım halk bununla geçinirdi. Püskülün bu hali yüzünden Fes'e püsküllü bela denmeye başlanmıştı. Hükümet bu işi nizama bağlamak için askere, memurlara, feslerine dirhemlerin miktarı muayyen örme püsküller takmalarını mecburi kıldı. Halk da zamanla örme püsküle alıştı. Abdülmecid devri hakkında netice. Umumi netice. 20 yıl süren Abdülmecid devri, Tanzimat kelimesiyle ifade edilen garplılaşma hareketleri devridir. Devleti içine düşmüş olduğu inhitat uçurumundan kurtarmak ve ona hayatiyet kazandırmak için yapılan bu hareketler tam manasıyla istenen neticeyi sağlayamadı. Bununla beraber her alanda garplı düşüncenin ve müesseselerin yerleşmesi hususunda müessir oldu. Yeni bir hukuk devleti kurma teşebbüsü. Gülhane hattının ilanına kadar devletin hukuk nizamı şeriata dayanmaktaydı. Fakat şeriat boş bir formül haline gelmişti. Öyle bir hale gelmemiş olsaydı zaten imparatorluk inhitat haline düşmüş olamazdı. Ulema şeriatı müdafaa ederken manasını değil eski hatıralarını savunmaktaydı. Öyle olmasaydı şunun bunun mahkemesiz olarak katline veya malının müsaderesine fetva vermezdi. Kaldı ki şeriatın üstün bir hukuk nizamı olduğu devirde, Osmanlı İmparatorluğu'nun temasta bulunduğu Batı aleminde tedvin edilmekte olan hukuk, Orta Çağ'ın kaide ve gelenekleriyle yoğrulmuş geri bir manzara gösterirken, inkılaplarla ve ihtilallerle yerini modern bir hukuka terk etmiş bulunuyordu. Bu sebepledir ki Osmanlı Devleti'nin eski bir hukuk nizamından yeni bir hukuk nizamına geçmesi, tarihi olduğu kadar içtimai ve siyasi bir zaruretti. Gülhane Hattı Hümayunu'nun ilan edilmesi, bu zaruretin tabii bir neticesidir. Hatta belirtilen prensipler, insan hakları beyannamelerinde de ifade edilmiş olan ferdin tabii haklarıydı. Can emniyetinin, mal ve ırz namusluğunun kanun teminatı altına alınacağı devletçe vaat edilmişti. Bu prensipler zaten şeriata hiçbir suretle aykırı değildi. Fakat Batı'da ihtilaller ve inkılaplar, aydınların ve hukukçuların eseri olduğu için meydana gelen hukuk nizamı da hukukçuların eseriydi ve bu eser de kendileriyle kontrol ettikleri umumi efkarın teminatı altındaydı. Halbuki Osmanlı Devleti'nde Tanzimat'a kadar yapılan ıslahat hareketleri olsun, Tanzimat'ın başlangıcı sayılan Gülhane Hattı'nın ilanı olsun, siyaset adamlarının esridir. Bu sebepledir ki onlar şeriatı ıslah edemezlerdi. Umumi efkar, ulemanın kontrolü altında bulunduğu için yaptıkları ıslahatı umumi efkarın kefaleti altına koyamazlardı. Bu sebepledir ki Tanzimat'a hukuki olduğu kadar siyasi bir mahiyet vermede de tereddüt göstermediler. Yaptıkları ıslahat hareketlerinde devlete yeni bir nizam verirken garbin emniyetini ve itimadını kazanmayı esas tuttular. Mustafa Reşit Paşa ve arkadaşlarının hem ulemayı kollamak için şeriatı göz önünde bulundurmaları, hem de garbin sempati ve müzaheretini kazanmak istemeleri Tanzimat'ın karakterini tespit etti. Eski kanun ve nizamlara dayanan eski müesseseler yanında Batı'dan iktibas veya tercüme edilen yeni kanun ve nizamlara dayanan yeni müesseseler kuruldu. Bu sebeple Abdülmecid devrinde yeni bir hukuk devleti tam manasıyla kurulamadı. Ancak böyle bir iş için bir deneme safhası başlamış oldu ve müesseselerin çoğunda bu deneme çağın fikir cereyanı istikametinde istihalelere sebep oldu. Padişahın yeni durumu. Tanzimat, saltanat hukukunda değişiklik yapmadı. Abdülmecid, önceki padişahlar gibi hem halife hem de padişahtır. Bununla beraber birçok hususlarda onlardan farklı bir padişahtır. Gülhane Hattı Hümayunu'nda ilan edilen prensiplere sadık kalacağına dair yemin etmesi, tebaaya karşı moral bir taahhüttür. Bu esaslara göre devrinde neşredilen kanunlarla iradesi tahdit edilmiştir. Bundan başka yabancı dil öğrenen, Avrupa'yı tanıyan ve devlet idaresinde kendisine yardım eden yeni bir sınıf da otoritesini bir dereceye kadar tahdit etmiştir. Devrinde Osmanlı Devleti'nin Avrupa hukuku umumiyesine kabul edilmesi üzerine icraatında Avrupa umumi efkarını hesaba katması zaruretinin hasıl olması mutlak hakimiyetini tadil etmeye yaramıştır. Yarayış şekli itibariyle ve halkla teması bakımından da garplı bir hükümdar gibi hareket etmiştir. Bütün bu sebeplerle padişah mutaassıpların safında değil, ıslahatçıların başında yer almıştır. Sadrazamın yeni durumu. Tanzimat devrinde de sadrazam padişahın vekili mutlakıdır. Fakat padişah artık dilediği gibi veya istihareye yatmak suretiyle sadrazam nasp edememektedir. Enderun fiilen yıkılmıştır. Devir yeni tip sadrazam istemektedir. Yabancı dil bilen, Avrupa'yı tanıyan ve bilhassa Avrupa'da tanınan kimseler sadrazamlık mevkiine getirilmektedir. Sadrazamlar mevkilerinden değilse bile canlarından emindir. Padişahın keyfi arzu ve kararlarıyla katledilmekten veya nefyedilmekten korkuları yoktur. Nazırların tayininde bilgi ve görgüye ehemmiyet verilmeye başlanmıştır. Henüz vükela heyetinin mesuliyeti prensibi mevcut değildi. Bununla beraber her yıl Muharrem ayında padişah vükela meclisine gelmekte ve program kılıklı bir nutuk irad etmekte, buna sadrazam vükela adına cevap vermektedir. İstişareye de büyük ehemmiyet verilmektedir. Hükümetin türlü faaliyet dalları için meclisler kurulmuştur. Bunlarda Avrupa'nın müzakere usulleri kabul edilmiştir. Yeni bir ordunun kurulması. Avrupa usulünde bir ordu yetiştirilmesine Tanzimat'tan çok önce başlamıştı. Fakat ulema ile Yeniçeriler bu yoldaki çalışmalara engel olmuşlardı. 1826'da Yeniçeri Ocağı'nın ilgasından sonradır ki modern bir ordunun kurulmasına emniyetle girişilebildi. Fakat buhranlarla dolu 2. Mahmut devrinde bu iş başarılamadı. Askere alma usulü kötüydü. Askeri eğitim türlü milletlere mensup uzmanlara tevdi edilmiş olduğu için yeknesak değildi. Kumandanlar mesleki bilgiden mahrum oldukları için yetersizdiler. Teçhizat noksandı. Tanzimat devrinde 1843'te çıkarılan bir kanunla tam manasıyla Avrupa usulünde bir ordunun kurulmasına girişildi. Askerlik hizmeti angarya olmaktan çıkarılarak bir vatan hizmeti haline getirildi. Ordu, savaş ve barış hallerine göre teşkilatlandırıldı. İmparatorluk, ihtiyaca göre askeri bölgelere bölündü ve bu bölgelerin her birinde bir ordu merkezi kuruldu. Askeri eğitim yapan okullar geliştirildi ve yenileri kuruldu. Askeri teknik müesseseleri ıslah edildi. Bu önemli ıslahat sayesinde Tanzimat ordusu 1853-1855 seferinde Ruslara karşı başarılar kazandı. Mülki idarede yenilik. Tanzimat mülki idarede merkeziyetsiz idare yerine merkezci idareyi kurdu. Tanzimat'tan önce imparatorluk büyük eyaletlere bölünmüştü. Eyalet valilerinin çok geniş selahiyetleri vardı. Askeri kuvvetlere kumanda ederler, mahalli varidatı iltizam usulüyle tahsil ederler, örfi vergiler koyarlar, idam kararı verirlerdi. Padişahın moral otoritesinin kaybolması üzerine bu selahiyetler kötüye kullanılmaya başlamıştır. 19. yüzyılın ikinci yarısında birçok eyaletlerde valiler isyan etmişler ve istiklal sevdasına kapılmışlardı. Paris'te uzun müddet ikamet etmiş olan Reşit Paşa sadrazam olunca Fransa'nın mülki taksimat ve nizamından ilham alarak Osmanlı İmparatorluğu'nun mülki idaresinde değişiklik yaptı. Vilayet merkezinde umumi hizmetleri vali ve kumandan ve defterdar arasında taksim etti. Bundan başka her vilayet merkezinde de bir vilayet meclisi kurdu. Bu suretle yetkileri azaltılan valiler merkeze bağlandı. 10 yıl sonra valilerin selahiyetleri tekrar artırıldıysa da merkeze bağlılıkları devam ettirildi. Bu idare usulü mühim bir yenilik ifade etmekle beraber Fransa'dan defalarca büyük olan ve coğrafya yönünden olduğu kadar ırk, din ve mezhep yönünden de türlü farklar gösteren Osmanlı İmparatorluğu'nda umulan neticeyi sağlayamadı. Başarısızlıkların sebeplerinden biri ehliyetli valilerin ve memurların mevcut olmayışıydı. Devlet, memurların ehliyetsizliklerini yeni kanun ve nizamlarla kapatmak istendiyse de muvaffak olunamadı. Neden sonra Abdülmecid devrinin sonlarına doğru mülkiye memurları yetiştirilmek için bir mülkiye mektebi kuruldu? Adalet sisteminde değişiklik. Osmanlı Devleti din esaslarına göre teşkilatlanmış olmakla beraber imparatorlukta bir din vahdeti tesis etmek siyasetini takip etmemişti. Kendi iradesiyle Müslüman olanlar dışında herkes itikadında serbest bırakılmıştı. Bu sebeple devletin ana kanunu olan şeriat yalnız Müslümanlara tatbik edilmiş, Müslüman olmayan diğer topluluklarında kendi din ve geleneklerine göre medeni ve hukuki meselelerini halletmelerine cevaz verilmişti. Bu hal kaza vahdetsizliğini neticelendirmişti. Bu kitabın adalet bölümünde de açıklandığı üzere Müslüman halkın şeriat mahkemeleri yanında Müslüman olmayan topluluklardan her birinin mensup olduğu dine göre cemaat mahkemeleri ve bundan başka yabancı devletlerin konsolosluk mahkemeleri vardı. Tanzimat bütün tebaa için hukuk eşitliği prensibini kabul ettiği için adalet sisteminde bir birliğe doğru gidilmesi zaruriydi. Böyle bir birliğin tam bir şekilde tesisi, şeriatın olduğu kadar İslam olmayan cemaatlerce yüzyıllardan beri alışmış oldukları din esaslarına müstenit hukuk nizamlarının terk edilmesiyle mümkündü. Halbuki böyle bir şeyin bilhassa Tanzimat devrinde yapılmasına imkan kalmamıştı. Çünkü yabancı devletler Osmanlı İmparatorluğundaki imtiyazlarından feragat etmek istemedikleri gibi Müslüman olmayan Osmanlı tebaasına verilmiş olan hak ve imtiyazlara da dokunulmasına hiçbir veçiyle rıza göstermiyorlardı. Kısacası orta çağlarda görülen Haçlı zihniyetinin başka bir şekilde tezahürü Abdülmecid devrinde görülmekteydi. Bu sebepledir ki Tanzimat devrinde yukarıda ifade edilen mahkemelere dokunulmayarak onlara ait davaların bir kısmı yeni kurulan cinayet ve ticaret mahkemelerine devredildi. Bu mahkemeler Müslüman olan ve olmayan Osmanlı tebaası arasındaki hukuk ve ticaret davalarını gördükleri gibi bu tebaayla yabancılar arasındaki aynı cinsten davaların da merciiydi. Bu mahkemelerde yabancı yargıçların bulunması, devletin medreseler dışında hakim yetiştiren müesseselere sahip bulunmaması ve daha başka sebeplerle kazanın istiklali prensibi sağlanamadı. Adalet ve idare birleştirilmek suretiyle adaletin tevziine gidildi. Vilayetlerde kurulan idare meclisleri aynı zamanda mahkeme vazifesini görüyordu. Kanun tasarılarını hazırlamak üzere kurulmuş olan İstanbul'daki Meclis-i Valai Ahkam-ı Adliye'de bir nevi yüksek mahkeme gibi çalışıyordu. Bu yeni mahkemelerin ihtiyaç gösterdiği mevzuat, Avrupa kanunlarından tercüme veya iktibas suretiyle meydana getirildi. Böylece Abdülmecid devrinde adalet cihazında garp usulleriyle bir yenilik yapılmış oldu. Fakat bu yenilik Avrupa devletlerinin baskısıyla ve münhasıran kendileriyle himaye ettikleri Müslüman olmayan unsurların menfaatleri düşünülerek yapıldığı için devletin adalet alanındaki ihtiyaçlarını karşılayamadı. Yeni eğitimin kurulması. Abdülmecid devrinde girişilen her alandaki ıslahat hareketlerinin gelişmesi ve devam etmesi, her şeyden önce bu hareketlerin manasını kavrayan yetiştirildiği dalda ihtisas sahibi olan, icabında umumi efkârı tenvir edebilecek siyasi görüş sahibi bulunan elemanların mevcut olmasına bağlıydı. Böyle elemanları da yetiştirecek müessese eğitim müesseseleriydi. Halbuki tanzimatın başlangıcında eğitim medresesinin elinde, medresede her türlü yeniliklere cephe alan ülemanın kontrolü altındaydı. Medrese kendi kendisini ıslah etmek kudretinde bulunmadığı, devletin de onu kaldıracak maddi ve manevi kuvveti olmadığı için bir tarafa bırakılarak yeni bir eğitim sisteminin kurulmasına girişildi. Bu iş için kurulan Meclis-i Marifi Umumiye, 2. Mahmud devrinde ilan edilmiş olan ilk öğretimin mecburi ve meccaniliği prensibini tekit ettiyse de ne bu prensibi tatbik edebildi ne de ilk öğretimi ulemanın kontrolünden kurtararak ıslah etmeye muvaffak oldu. Bununla beraber ortaokulla lisenin temelleri atıldı. Meslek ve teknik okulları açıldı. Hatta bir darül fünun, üniversite kurulması prensibi bile kabul edilerek bu iş için bir bina inşasına başlandı. Bundan başka halkın umumi seviyesini yükseltmek için telif ve tercüme eserler meydana getirmek maksadıyla bir encümeni daniş, akademi bile kuruldu. Bütün bu işler Avrupa'nın eğitim prensipleri ve müesseseleri göz önünde bulundurulmak suretiyle yapıldı. Islahatçılar diğer alanlarda olduğu gibi eğitim alanında ihtiyatla hareket etmek zorundaydılar. Medreseyi ürkütmemek için Avrupa usulünde kurdukları mekteplere onun derslerinden ve usullerinden bir kısmını almaya mecbur kaldılar. Bu suretle kurulan yeni eğitim sisteminde eski ile yeni unsurlar birbirlerini izaç ve inkar ederek yaşamaya devam ettiler. Medreseden ve yeni eğitim müesseselerinden yetişenler de yek diğerlerine yabancı kaldılar. Dünya görüşleri farklı olduğu için imparatorluğun dağılmasına kadar ve hatta inkılabımıza kadar aralarında sürecek olan bir mücadelenin ilk geniş safhasını açtılar. Ekonomi ve bayındırlık. Tanzimattan önce devletin askeri ihtiyaçlar dışında ekonomi hayatına müdahalesi umumiyetle türlü faaliyet dallarının hukuki statülerini kanunnamelerle tanzim etmeye inhisar ediyordu. Bu sebeple devletin bütün imparatorluğa şumulu olan bir ziraat politikası, bir sanayi politikası, bir ticaret politikası yoktu. Bayındırlık içinde hal böyleydi. Vakıflar bu son hususta devlete ait vazifelerden bazılarını görmekteydi. Tanzimat devrinde ekonomi hayatında evvelce başlamış olan inhitatın devam etmesi, buna mukabil Avrupa ekonomisinin devamlı olarak gelişmesi ve bir de devletin kabul etmiş olduğu yeni prensiplerle amme hizmetini geniş manada anlamaya başlaması sebepleriyle ekonomi nizamının da yeni usullere göre tanzim edilmesi gereği duyuldu. Fakat böyle bir tanzim işi için evvela memleketin ekonomik bünyesini ve servet kaynaklarını, sonra da dünya ekonomisinin umumi şartlarını tanımak lazım geliyordu. Halbuki tanzimat adamlarından birkaçı sadece Avrupa ekonomisinin dış sathını görebilmişlerdi. maliyetlerinde müşavir olarak kullandıkları Rum ve Ermeni sarraflarla imparatorluğun ekonomisine nizam vermeleri mümkün değildi. Zaten bu iş içinde bir planları yoktu ve bir istikametleri de yoktu. İşe neresinden başlayacaklarını kestiremiyorlardı. İmparatorluğun başlıca servet kaynağı ziraat idi. Bu kaynağı değerlendirmek için her şeyden önce toprak mülkiyetinin teminat altına alınması, toprak işletmelerinin ve mahsullerinin emniyetinin sağlanması, makul vergilerin ve vergi usullerinin tespiti yollarının açılması, münakale vasıtalarının temini, ziraat bilgisi verecek müesseselerin açılması lazım geliyordu. Halbuki Abdülmecid devrinin sonlarına doğru yapılan toprak mülkiyeti kanunu ihtiyaca cevap vermekten uzaktı. Mecburi askerlik hizmetinin kabul edilmesi dolayısıyla ziraatle uğraşan Türk nüfusundan her yıl binlerce kişi tarlasından alınarak uzun zaman müstahsil durumundan müstehlik durumuna getirilmekteydi. İsyanlar ve eşkıyalık vukuatı da birçok bölgelerde ziraatin muhtaç olduğu emniyeti silip süpürüyordu. Vergiler, adil esaslara dayanmadığı gibi toplanma usulleri de ahlak müeyyidelerinden mahrumdu, yol yoktu. Münakale vasıtaları iftidai şekildeydi ve yetersizdi. Zirai bilgi verecek müesseseler yoktu. Kredi müesseseleri de mevcut değildi. Sözün kısası, ziraat teşvik ve himayeye muhtaçtı. Tanzimat adamları bu ihtiyacı idrak ettikleri halde ziraat için yaptıkları şu birkaç maddeye inhisar etti. Ziraat nezareti kuruldu. Ziraat müdürlükleri ihdas edildi. İlk defa olarak bir ziraat okulu kuruldu. Pamuk ziraati teşvik edildi. Ziraat mahsulleri yabancı ekspozisyonlarında teşhir edildi ve Abdülmecid devri sonunda İstanbul'da bir ekspozisyon açıldı. Çiftçiye çok az miktarda da olsa kredi sağlanmasına başlandı. 20 yıl içinde yapılan bu işler ziraat için müsbet neticeler doğuracak mahiyette olmakla beraber koca imparatorluğun ziraatini canlandıracak değerde değildi. Abdülmecid devri adamlarının ziraatte yenmek zorunda bulundukları müşkülat sanayide daha da fazlaydı. Gülhane hattını ilan ettikleri sırada Osmanlı sanayi tam bir çöküntü halinde bulunuyordu. El ve kol kuvvetiyle çalışan mahalli sanayi Avrupa'nın makine sanayiyle rekabet edemediği için silinmek tehlikesine maruzdu. Halkın yukarıda ziraat bahsinde ifade edilen sebeplerle makine sanayiyi kurmaya kudreti yoktu. Böyle bir sanayi ancak devlet eliyle kurulabilirdi. Zaten devletin askeri sanayi müesseseleri uzun zamandan beri Avrupa'nın bilgi ve teknik terakkilerini imkan nispetinde takip etmekteydiler. Fakat bir makine endüstrisi kurmak için paraya, elemana ve yabancı mamulleriyle rekabet edebilmek için mevzuata ihtiyaç vardı. Halbuki o sıralarda devletin maliyesi berbat idi. Muhtaç olduğu elemanları yetiştirecek muhitler ve müesseselere de sahip bulunmuyordu. Ticaret sahasında yabancı mamullerle rekabeti mümkün kılacak mevzuatı tanzim etmesine de imkan kalmamıştı. Çünkü ortada kapitülasyonlar vardı. Bundan başka 1839'da ve onu takip eden yıllarda yabancı devletlerle imza edilen ticaret muahedeleri mevcuttu. Ticaret hürriyetini tespit eden bu muahedelerden faydalanarak yabancılar Osmanlı İmparatorluğu'nun iç ticaretine bile hakim olmaya başlamışlardı. Bu durum karşısında Osmanlı tebaası tüccarlar yabancı tabiyetine geçmeye başladılar. Devlet askeri ihtiyaçları karşılamak ve hazineye varidat sağlamak düşüncesiyle Avrupa'dan uzmanlar ve makinalar getirtmek suretiyle yeni bir sanayi kurmak teşebbüsünde bulundu. Dokuma, kağıt, maden, cam sanayi dallarında tatbik edilen yeniliklere rağmen Avrupa ile rekabet mümkün olmadığı gibi bu sanayi şubeleri de geliştirilemedi. İmparatorluğun bayındırlık ihtiyaçları geniş ve hudutsuzdu. Bu ihtiyaçlar hayır sahiplerinin yapacağı vakıflarla artık karşılanamazdı. Zaten vakıflar da diğer müesseseler gibi inhitat haline düşmüş bulunuyordu. Avrupa'da elçi olarak bulunmuş olan Tanzimat devri adamlarından bazıları orada devletçe bayındırlığa verilmekte olan ehemmiyeti görmüşlerdi. Bu ehemmiyeti Osmanlı Devleti'ne aksettirdiler. Zaten Gülhane hattında ilan edilen prensipler, ekonomi dallarında girişilen islahat hareketleri ve yabancı devletlerin devamlı baskıları da devleti bayındırlık işlerini benimsemeye zorlamaktaydı. Karayollarının açılması, nehir yataklarının temizlenerek seyri sefere elverişli bir hale getirilmesi, limanların temizlenmesi, tersanelerin kurulması, vapur kumpanyalarının tesisi, demir yollarının inşası gibi büyük çapta işlere girişilmesi gerekiyordu. Halk cahil, teşkilatsız, himayesiz, fakir ve devlete karşı güvensizdi. Bu işlerin yapılmasını ondan beklemek imkansızdı. Mısır'da Mehmet Ali Paşa'nın yaptığı gibi bir devlet bayındırlık programı tanzim etmek ve geliştirmek gerekliydi. Fakat yukarıda belirtilen sebeplerle devletin buna takatı yoktu. Her ne kadar birkaç yolun açılmasına teşebbüs edildiyse de başarı sağlanamadı. Neticede yabancı sermayeye müracaat edildi ve imparatorluğun büyük bayındırlık işleri yabancıların menfaatlerini sağlayacak şartlar dahilinde onlara ihale edilmeye başlandı. Cemiyet alanında yenilikler. Tanzimat yukarıdan aşağı bir hareketti. Avrupa medeniyetine intibak fikri yüksek memurların malıydı. Zaten cemiyette de başa bakmak ve ona benzemek telakkisi hakimdi. Tanzimatçılar bir taraftan cemiyetin bünyesini kemiren rüşvet, iltimas, irtikap, misüllü kötü gelenekleri kaldırmaya, diğer taraftan yeni bir hayat görüşü ve nizamını tesis etmeye çalıştılar. Fakat kötü gelenekleri kaldırmak için ceza kanunuyla yemin gibi dış tedbirlere başvurdular. Yeni hayat görüşü ve nizamını kurmak için de alafranga kıyafet ve usullerini aldılar. Böyle hareket etmeleri de zaruriydi. Çünkü Osmanlı cemiyeti gibi karışık bir cemiyetin temelinden işe başlamak hem güç hem de imkansızdı. Zaten devrin şartları da onları bu yolda sürüklemeye zorlamaktaydı. Kırım Muharebesi sırasında Avrupalılarla Türk cemiyeti arasında geniş bir temas hasıl oldu. Bu muharebeden sonra da yabancı sermayesinin imparatorlukta yerleşmesi teması devam etti. Müşterek değerler üzerine kurulması istenen bir cemiyet, bu değerleri cemiyetin bünyesinden bulup çıkarmak imkanı olamayınca alafrangaya gitmeleri Abdülmecit devri adamları için tabii ve zaruriydi. Yabancı devletlerin yenilik hareketlerinde rolü. Abdülmecit devri adamları garplılaşma hareketleriyle Osmanlı Devleti'ni garplı bir devlet haline getirmek suretiyle yabancı devletlerin Osmanlı İmparatorluğu'nun işlerine müdahalesine de son vereceklerini sanmışlardı. Halbuki netice bunun aksi oldu. Çünkü şeriat tam bir garplılaşmaya imkan bırakmıyordu. Hristiyan tebaaya tatbik edilemediği için yabancı devletlere geniş bir müdahale kapısı açıyordu. Büyük Avrupa devletleri Müslüman olmayan tebaa lehinde türlü istekler ileri sürmeye başladı. Avrupa'nın müzaheretiyle devletin mevcudiyetini muhafaza edebilecekleri sandıkları için ıslahatçılar için Avrupa'nın sempatisi kıymetli bir teminat gibi görünüyordu. Bu sebeple ıslahat hakkındaki fikirlerini tetkike kendilerini mecbur gördüler. 1856 ıslahat fermanının hükümleri Türk devlet adamlarıyla İstanbul'daki Fransız ve İngiliz elçileri arasındaki müzakereler neticesinde tespit edildi. Bu kötü bir başlangıçtı. Bundan sonra yabancı devletler Müslüman olmayan tebaaya siyasi haklar bahşeden bu fermanın tam manasıyla tatbik edilmesini istediler. Daha sonra da Osmanlı Devleti'nde tatbik edilmesini gerekli gördükleri kanunları bile hazırlamaya kalkıştılar. İstanbul'daki elçileri devletin iç ve dış siyasetini kontrol eden bir heyet haline geldiler. Bu sebeple Osmanlı hükümetinin teşebbüs kabiliyeti, siyasi iktidarı ve itibarı geniş ölçüde zedelenmiş oldu. Tanzimatın Abdülmecid devri hakkında okuyucu kendisine göre bir hüküm verecektir. Bizim hükmümüz şudur. Bu devir tarihimizde garplılaşma hareketlerinin esaslı bir merhalesidir. Devrin dış siyasetini bile bu hareketin ışığı altında tetkike zaruret vardır. Mustafa Reşit Paşa ve arkadaşları yeni bir hukuk devleti yaratamadıkları gibi cemiyete de yeni bir dünya görüşü benimsetemediler. Fakat yaşadıkları asrın fikir ceryanlarının istikametini gördükleri için şartların imkanı nispetinde böyle bir devletin kurulması ve böyle bir görüşün cemiyete mal edilmesi için çalıştılar. Muvaffakiyet dereceleri hakkında verilecek hükmü mücadele ettikleriyle engellerin mahiyetiyle mukayese ettikten sonra vermek doğru olur.